Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Lenovo'nun dokunmatik ekranı ve Windows 8 ile dikkat çekici olan ThinkPad Edge Twist model isimli dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Erdi, ThinkPad Edge Twist zaten masamızda oldukça enteresan bir şekilde duruyor. Bu eski bir konsept fakat yeni bir teknolojiyle artık tekrar gündemimize girecek.
Aslında tablet bilgisayarlardan bahsediyoruz yani, iPad olsun ya da Android tarafındaki bir takım diğer tablet bilgisayarlar olsun. Asıl tabletler döndürülebilir ekranlı cihazlarla başladı. Yıllardır buna benzer cihazlar piyasada çeşitli firmalar tarafından var zaten.
Evet, Windows XP'nin ilk piyasaya sürüldüğü günden bugün aslında bu tip tablet bilgisayarlara karşı karşıyayız.
Aynen öyle. Hani Lenovo'nun ürün gamına baktığımızda da ThinkPad X230T gibi sonu T ile biten döndürülebilir ekrana sahip tablet bilgisayarlar vardı. Ancak Windows 8'in hayatımıza girmesiyle birlikte artık bu cihazların sayısının artmaya başladığına tanık olacağız. Çünkü Windows 8 tamamıyla tablet odaklı bir yeni arayüze sahip olduğu için dokunmatik kullanım orada daha fazla önem taşıyor. Bu noktada da dokunmatik ekranlı tabletler daha fazla piyasaya çıkacak. Burada şunu söyleyebiliriz ama daha önce satılan tablet bilgisayarlarda dokunmatik ekrandan ziyade kalemle kontrol gibi bir takım kontrol yöntemleri vardı. Ancak artık yeni jenerasyon bilgisayarlarla birlikte parmak hareketleriyle kontrol edilebilen bilgisayarlara karşı karşıya olacağız.
Evet, aslında ben bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim ki neden bu cihaza bir dizüstü bilgisayar diyoruz da tableti geri plana tutuyoruz. Teknik özelliklerden anlaşılacaktır herhalde. Çünkü bu cihaz tüm donanımsal özellikleriyle eğer bir tablet olarak nitelendirilecek olsa herhalde piyasadaki en güçlü, en hızlı, en erişilmez tabletlerden bir tanesi olur. Core 7 işlemcisi, üzerindeki bellek miktarı, depolama alanı gerçekten şu anda en ideal makinelerden bir tanesi.
Evet, ThinkPad Edge Twist S230U'ya baktığımızda hakikaten konfigürasyon anlamında paranın alabileceği en iyi taşınabilir, ultra taşınabilir bilgisayarlardan birisi olarak gösterilebilir. Üzerinde 3. nesil Core 7 işlemci var. Yani IO1 iç tabanlı bir işlemciye sahip olduğunu görmekteyiz. Yüksek frekansta çalışan bir işlemci bu. Yani hani bu bilgisayarla isterseniz video uygulamaları da çalıştırabilir. İsterseniz ağır yük gerektiren, ağır yük bindiren çeşitli programları da hızlı bir şekilde açıp çalıştırabilirsiniz. Bununla birlikte 8 GB bellek var. Hani bu kadar bellek kapasitesi bugün pek çok masaüstü bilgisayarda bile olmadığını görüyoruz. Ancak dizüstü bilgisayarlarda artık bu yavaş yavaş orta üst segmentteki modellerde yaygınlaşmaya başladı. Daha da önemlisi SSD sürücü kullanımına tanık olmaktayız. Hani bir bilgisayar en yavaş bileşeni kadar hızlıdır diye bir ifade vardır ya, bu noktada artık SSD sürücüler büyük önem taşımakta. Bu bilgisayarda SSD ile birlikte çok hızlı açılıp çok hızlı kapanabiliyor. Uygulamalar daha hızlı çalışabiliyor. Bununla birlikte tabii ekran aslında burada büyük önem taşıyor. 12.5 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. 1366x768 piksel çözünürlüğünde. Ekranı aslında iki önemli açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi IPS tabanlı bir ekran bu. Yani farklı açılardan ideal yakın görüntü sunabilen bir ekran. Bununla birlikte 350 nit seviyesinde parlaklığı var. Yani dış ortamda bile pek çok dizüstü bilgisayardan daha iyi ya da daha kabul edilebilir görüntü performansı sunan bir ekran. Son olarak şunu da söyleyelim ekranla ilgili. Dokunmatik bir ekran olduğu için çizilmelere karşı korunması amacıyla Corning Gorilla Glass teknolojisine sahip. Yani aynı bir tablet bilgisayarda ya da telefonda olduğu gibi çizilmelere karşı daha dayanıklı bir ekrana sahip bilgisayar.
Tabii kapasitif dokunmatik ekran aynı zamanda kaç parmağa kadar kaç parmağa kadar algılayabildiğiyle de aslında piyasadaki rakipleri arasında bir sınıflandırmaya giriyor. Bu ekrana 5 parmak dokunabiliyorsunuz ve 5 farklı dokunuşu aynı anda kabul edebiliyor. Windows 8 ile beraber 10 parmağa kadar dokunmaları algılayan cihazları piyasada göreceğiz.
Tabii buradan hani bu bilgisayarın neden 10 parmak olmadığı sorusu da akıllara gelebilir. Ancak şunu söyleyelim. ThinkPad Twist, ThinkPad'in Edge serisine ait bir üye. Ve Edge serisi de ThinkPad'in aslında orta segmentteki uyum grubunu oluşturmakla. Daha üst segmentte ise ThinkPad'in X serisi var. Muhtemelen o modellerde 10 parmak dokunmatik özelliği sunulacaktır.
Evet, cihazın aslında yavaş yavaş fiziksel özelliklerine geçtiğimizde magnezyum alaşımlı bir kasası var ki kasası daha çok oval etilmiş köşeli bir yapıya sahip. Hani hatlar uç noktalara geldiğinde oval bir tasarım var. Evet. Fakat genel olarak baktığımızda köşeli. Sert yapılara sahip, sert açılı böyle köşelere sahip, hatlara sahip bir cihaz. Açıkçası benim görüntüsü çok hoşuma gitti. Zaten katlanabilir bir ekrana sahip olduğu için de onunla uyumlu bir gövde yapılmaya çalışılmış. Ekranı kendi etrafına döndürüp klavyenin üstüne kapattığımızda bir tablet görünümü kazanıyor. Ekranın altında ufak bir boşluğumuz var. Bu boşlukta hemen bir Windows tuşu görüyoruz. Windows logosu taşıyan. Bu herhangi bir uygulamadayken Windows 8 ile beraber hayatımıza giren bir tuş oldu. Hemen çıkıp ana menüye dönmek için kullanılıyor. Aynı zamanda ekranın yan tarafına ses açıp kapatma butonları da konulmuş ki eğer siz dokunmatik ekranlı bir Windows 8 cihaz, tablet görünümlü bir cihaz yapacaksanız bunlar aslında Microsoft'un da belirlediği şartlar. Bir ses açıp kapatma butonunu uygun bir yere koymanız gerekiyor. Fiziksel bir buton kullanmanız gerekiyor ki Lenovo da bunu es geçmemiş. Bu cihazda çok enteresan bir durum var. Güç butonunun yeri. Hiçbir dizüstü bilgisayarda bence kolay kolay göremeyeceğiniz bir noktada ekranın köşesine ufak bir nokta yerleştirilmiş.
Olabilir, ufak yapılmış ki yani gizlemek için de diyebiliriz biz buna.
Evet, çünkü burada dizüstü bilgisayarı tablet modunda kullanırken de güç butonuna bir şekilde erişebiliyor olmanız lazım ya da uyku moduna kolay geçiriyor olmanız lazım. Bu yüzden aslında böyle bir buton tercihi kullanılmış
diyebiliriz. Yani güç butonunu tam bir tablet bilgisayar butonu şeklinde tasarlandığını söyleyebiliriz. Hani tabletlerde de genelde ekranın sağ tarafına ya da sol tarafına yerleştirilir ya. Burada da öyle. Hemen üst tarafında da bir ekran kilit butonu var. Bu da hani tablet bilgisayar olarak kullanmak isteyenler için düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Tasarım aslında genel olarak ThinkPad çizgileri taşıyan bir tasarım. Yani ThinkPad de aslında bir dizüstü bilgisayar ailesinden ziyade bir kültür unsuru olarak da düşünülebilir. Evet. Çünkü başlı başına gelenek olan bir dizüstü bilgisayar ailesi varsa o da ThinkPad'dir.
İş ya odaklı geliştiren dizüstü bilgisayar.
Hani ya da belki bakıldığında profesyonellerin tercih ettiği ilk dizüstü bilgisayar markası olarak da düşünülebilir bu açıdan bakıldığında.
Çünkü zaten klavyesine baktığımızda yine ThinkPad'in o orijinal sevilen klavyesinin kullanıldığını görüyoruz ki. Yani trackpad de yine burada yer alan unsurlar arasında.
Zaten evet dediğin gibi klavye hani ThinkPad'in belki de ön plana çıkan en büyük detaylarından birisi. Hani klavyeyi gördüğünüz zaman direkt bu dizüstü bilgisayar ThinkPad'leri diyebiliyorsunuz. 6 sıralı bir klavye var. Ada tipi bir klavye bu. Hani klavyede bence en dikkat çekilmesi gereken nokta butonlar olabildiğince yüksek tasarlanmış. Hani sert yapılı butonlar bunlar. Hakikaten yazarken büyük keyif alıyorsunuz. Yani bugün pek çok ultrabook'ta ya da pek çok dizüstü bilgisayarda butonun neredeyse alt yüzeye yapıştığına tanık olmakta. Eskiden bazen basmakta zorlanıyorsunuz ya da bastığınızı anlamayabiliyorsunuz.
Geri bildirim olayı burada çok önemli. Eğer yüksek bir butona sahipseniz tuşa basıp basmadığınızda alttaki yaylı mekanizma veya o esnek mekanizma size çok rahat bir şekilde anlatabiliyor. Fakat şu an günümüzde çıkan o ince klavyede birçok ultrabook'ta yaşadığımız sorun siz tuşa basıp basmadığınızı tam olarak hissedemiyorsunuz. Çünkü o geri bildirim mesafesi olabildiğince kısa tutuluyor. İş odaklı bir cihaz olduğu için Lenovo'nun ThinkPad serisinde hiçbir zaman böyle bir şeye gidemiyorlar. Yani öyle bir lüksleri yok. Klavyeyi inceltip bu geri bildirimi azaltmak gibi. Her zaman olabilecek en üst düzeyde klavye rahatlığını sunmak zorunda kalıyor Lenovo ki burada da onu sunmuş.
Yani biz çok da klavye kullanan, çok haber yazan kişiler olarak da hani yazdıkça yazasım geliyor diyebilirim bu tasarımla ilgili olarak. Touchpad oldukça fonksiyonel çalışıyor. Hani Lenovo'nun ThinkPad ailesinden aslında alışık olduğumuz bir trackpad'imiz var, istopumuz var. Yani fareyi kullanmak istemeyenler için bu da oldukça alternatif, eski tarz, eski usul bir yöntem olarak da söylenebilir.
Birçok kişi zaten eğer ThinkPad ailesinden gelen kişiler bunlar. Hala tek aşağıdaki touch kısmı değildi, dokunmatik kısmı değildi.
Burada zaten benim etrafımda da ThinkPad kullanıcılarına baktığım zaman kesinlikle fare kullanımına karşı olduklarını görmekteyim. Bir trackpad alışkanlığı var.
Evet.
Onu fare gibi kullanabiliyorlar. Hani tam anlamıyla bir ThinkPad tasarımına sahip olduğunu söylemiştik. Bu noktada belki giriş çıkış portlarına bakmakta fayda var. Hani cihaz tabletimsi bazı özelliklere sahip ancak tam fonksiyonel bağlantı özelliklerini de üzerinde barındırmakta.
Evet, USB 0 portlarını görüyoruz. HDMI çıkışına sahip.
DisplayPort var ki bu evet. Yine önemli bir detay olarak gösterilebilir. Bunun dışında cihazın üzerine SIM kart slotu olduğunu görmekteyiz. İsteyenler bunun üzerine bir SIM kart takarak 3G ya da yüksek hızlı veri bağlantısına faydalanabilirler. Bu önemli çünkü bu bilgisayarları pek çok şirket çalışanları sahada faaliyet göstersin diye dağıtabiliyorlar. O noktada hani dışarıda internet bağlantısı yakalamak zor olduğu için SIM kart üzerinden 3G ya da artık benzeri altyapılar kullanılarak internete çıkılabiliyor diyebiliriz.
Evet, şimdi dizüstü bilgisayarlarda zaten şimdi iki tane farklı konu var. Bir tanesi eğer siz çok uzun süreler yazı yazıyorsanız klavyesi ve touchpad'i burada önem taşıyor. Bu konularda gerçekten başarılı bir klavye ve touchpad'e sahip. Ayrıca bileklerimizi konumlandırdığımız için dizüstü bilgisayarda bilek dayama kısmına da önem taşıyor ki burada oldukça geniş tutulmuşlar. Bir diğer önemli konu da sabit diskler biliyorsunuz mekanik diskler oldukça fazlası yaydıkları için genelde bilek dayadığımız kısımlara denk gelirdi ve çok ısı yaydıkları için de rahatsızlık uyandırırlardı. Bu cihazda SSD kullanılarak aslında bunun da önüne geçilmiş. En azından bileğinizi dayadığınız kısımlar olabildiğince serin kalıyorlar. Bunun da altını çizebiliriz. Şimdi cihazı tablet konumuna getirelim. Biraz da tablet hakkında konuşmaya başlayalım. Çünkü aslında cihaz dizüstü bilgisayarken farklı bir görünüme ve kullanıma sahip. Tablet moduna geçirdiğinizde farklı bir görünüme sahip. Ekranımızın Corning Gorilla Glass çizilmez, çizilmeye karşı ve kırılmaya karşı dayanıklı bir cam olduğunu söylemiştik. Fakat etrafında aslında bir dizüstü bilgisayar olmasından da kaynaklı bir alışkanlık kullanmış Lenovo. Çerçevenin belli bir kısmı parlak piyano siyah bir yapıda, plastik bir yapıda. Şimdi dizüstü bilgisayar olarak baktığınızda bu yapı iç kısımda kalacağı için hiçbir zaman sıkıntı yaratmayacak, görünümü bozmayacak bir yapı aslında. Fakat cihazı tablet konumuna getirdiğinizde bu etrafındaki siyah parlak plastik yapı kolay çizilebilir olmasından dolayı birazcık daha dikkatli davranmak gerekiyor. Şimdi elimizdeki bir test örneği tabii ki hiçbir zaman bir kullanıcıda bu kadar kaba kullanılmayacaktır bu cihaz ama çantanıza cihazı tablet modunda koymamanızda fayda var. Çünkü görülebileceği gibi bu plastik yüzey biraz daha kolay çiziliyor.
Evet buna dikkat etmek lazım çünkü tablet olarak kullandığınız zaman direkt karşınıza çıkan ekran ve alt kısmı olduğu için hani çizikler gördüğünüzde bu sizi hani belki olumsuz anlamda motive edebilir. Çünkü hani bir dizüstü bilgisayarınızda çizik görmek istemezsiniz.
Evet.
Ya da belki bu kısımlar için özel bir koruyucu kaplamada geliştirilip satılabilir aksesuar niyetine. Tabii bu konuda yorum yapmak için şu an çok erken. Tablet olarak bakıldığında tabii hani şu an piyasadaki en ince tablet olmadığını söyleyebiliriz bu açıdan kullanıldığında. Ancak bu bilgisayarın tabii ki birinci amacı bir tablet fonksiyonellik katıp içeriğin tüketimi değil. üretimin daha fonksiyonlu hale gelmesi olduğundan
evet,
dolayı.
Evet, yani şimdi iş yönelik bir cihaz olduğu için aslında bu kişiler ofisinde çalışırken klavyeler rahat bir şekilde çalışabilsin. Sahaya çıktıklarında ise ayakta ya da klavyenin açılıp kullanılmasının pek muhtemel olmadığı durumlarda da hızlı bir şekilde tablet özelliklerine yararlanmaya devam edebilsinler istenmiş ki bu olabildiğince iyi sağlanmış. Aslında nerede burada biraz da çalıştırıp Windows 8'in tam olarak nasıl çalıştığını izleyenlerimize göstermekte yarar var. Şimdi hani diyoruz ya Windows 8 modern arayüzüyle beraber gerçekten dokunmaya çok kullanışlı bir hale geldi. Görülebileceği gibi ekrana dokunarak ileri geri aşağı yukarı istediğiniz her şeyi hareket ettirebiliyorsunuz. Bu bizim iPad'den alıştığımız bütün hareketler artık Windows 8'de de kullanımımıza sunulmuş durumda. Özellikle bu modern arayüzdeki ikonların büyük olması, canlı yapıları tıklamayı da kolaylaştırıyor. Yanlış bir yere tıklamanız pek muhtemel değil.
Hele ki böyle büyük bir ekranda neredeyse hiç mümkün değil. Hani belki Windows Phone 8 tabanlı akıllı telefonlarda hızlı kullanıma rahatsızlık verebilir ancak büyük ekranda tamamıyla şık, fonksiyonel ve akıcı bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Windows 8 başlı başına çok hızlı çalışan bir işletim sistemi olduğu için üzerine bir de akıcı bir arayüz eklendiğinde hakikaten bilgisayarla ilk defa tanışan ve daha önceki platformlara çok aşina olmayanlar için müthiş hızlı çalışan akıcı bir platform olarak gösterilebilir.
Evet, şimdi Windows 8'in Pro versiyonu var tabii ki bu cihazda. Yani Pro versiyon derken masaüstünde bildiğimiz masaüstü uygulamalarını çalıştırabiliyorsunuz. Ve bildiğimiz bir masaüstüne de sahibiz. Yani eğer ben bu modern arayüzü kullanmak istemiyorum derseniz Windows'un modern arayüzünden kurtulup eski standart arayüzde çalışmaya devam edebiliyorsunuz ki dokunmatik fonksiyonların hepsi gördüğünüz gibi burada da devam ediyor çalışmaya ve kullanılmaya. Bu da size yani dizüstü moduna geçtiğimde ne yapacağım diye bir endişe yaratmasın. Bu tarafta da bir zaten masaüstüne sahipsiniz. Modern arayüze geçtiğimizde ise diğer tabletlerden ayıran şey Microsoft'tur. Microsoft çok uygulamanın, birden fazla uygulamanın aynı anda çalışabilmesi için işletim sistemini de özelleştirmeye gitmiş ve arayüze de bunu özelleştirmiş. Modern arayüzde de iki farklı pencereyi yan yana konumlandırıp çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer tabii hani dediğimiz gibi masaüstüne dönebildiğimiz için ikiden daha fazla pencere aynı anda görmek isterseniz eğer eski masaüstünde çalışmaya devam edebilirsiniz bu uygulamalarla. Görülebileceği gibi hani masaüstü uygulamalar arasında geçiş çok hızlı. Masaüstüne dönüyorum, modern arayüze dönüyorum. Bunlar çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. İki tane pencere çalışıyor. Bunlar arasında hızlı geçiş yapabiliyorum. Bu genel olarak hiçbir tablette bize sağlanamayacak şeyler.
Evet, bu açıdan bakıldığında tabii Windows 8 ile birlikte yeni bir uygulama mağazası mantığı da Microsoft'la birlikte hayatımıza girdi. Daha önce akıllı cihazlarda gördüğümüz mağazadan uygulama indirme mantığı artık Windows 8 ile beraber masaüstüne de geldi. Bu noktada çok fazla sayıda yeni uygulama çıkıyor. Hani örneğin Microsoft artık Skype'ı bile Windows Live Messenger'ın yerine getirmiş durumda. Skype'dan bahsetmişken ön kameradan da bahsedelim. 720p çözünürlüğünde bir ön kameramız var. Hani telekonferans yapmak isteyenler için yeterli bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Windows 8 bu şekilde pek çok uygulamayı indir, yükle, kur, çalıştır mantığıyla birlikte hayatımıza sokmuş olacak ki yeni arayüzde çok basit bir mantıklı uygulama çalıştırmak isteyenler için güzel bir özellik olarak gösterilebilir.
Evet, yani şunu söyleyebiliyoruz ki bu dizüstü bilgisayarı satın aldığınızda en azından biraz kalın da olsa bir tablete göre bir tablette ne yapabiliyorsanız aynı şekilde aynı kullanım rahatlığında kullanmaya devam edebileceksiniz ki. Yani dedik ya ekran 5 parmak dokunuşuna kadar algılıyor, 10 parmağa kadar algılamıyor diye. Hiçbir sıkıntınız olmasın, zaten 5 parmak dokunuşu şu an marketteki bütün uygulamalardan son derece net bir şekilde yararlanmanız için yeterli oluyor.
Tabii 10 parmağın onunla kullanabileceğimiz uygulamaların yaygınlaşması lazım. Belli başlı oyunlarda birden fazla kişinin oyuna katılması açısından 10 parmak faydalı olabilir. Ancak unutulmaması gereken nokta sonuçta karşımızda profesyonelde falan iş amaçlı bir bilgisayar var.
Evet, son olarak aslında bu dizüstü bilgisayar tablet hibritiyle ilgili söyleyebileceğimiz şey de bu fiziksel kullanımla ilgili. Şimdi burada 12 inçlik büyük bir ekrana sahibiz ve dizüstü ekran olduğu için de doğal olarak klavyeyi açtığımızda bizim için temiz ve net bir şekilde görünüyor olması lazım. Ne yazık ki tablet modunda da parmakla dokunduğumuz için dizüstü bilgisayar sahipleri buna biraz alışması lazım. Ekranınızda hep parmak izleri göreceksiniz. Hele bir de yağlı ellerle dokunduysanız ekrana mutlaka bir silme bezinin de, aslında dizüstü bilgisayarda keşke bunu sokabileceğimiz bir yer olsaydı da hani oradan çıkartıp silebilseydik, cebinizde bir yerde bulunması lazım ki bu dizüstü bilgisayarı en azından net bir şekilde kullanmaya devam edin. Ekranı silmek çok kolay. Hani herhangi bir dizüstü bilgisayardaki ekran gibi değil. Çünkü biliyorsunuz dizüstü bilgisayarlarda genelde çok ince bir panel kullanıldığı için ve ince bir kaplama. Siz bezle silerken bile böyle bir içiniz cız eder. Sanki ekran hemen delinecekmiş de içeri gidecekmiş gibi hissedersiniz. Bu ekran son derece sağlam bir cama sahip. Silmeniz gerektiğinde de hemen hızlı bir şekilde silme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. En azından böyle bir artısı var.
Tabii ekranla ilgili olarak ben de son şunu eklemek istiyorum aslında. Şimdi döndürülebilir bir ekran olduğu için, yani tablet olarak kullanabildiğimiz için belki bu dizüstü bilgisayarın yanında bir kalem iyi gidebilirdi. Çünkü iş amaçlı bir bilgisayar olduğundan ötürü, örneğin sahaya gittiniz, bir inşaat projesini yerinde takip ediyorsunuz. Aynı zamanda ekranınızda da o projeyle ilgili bir çalışma söz konusu. Hani orada almak istediğiniz hızlı notları belki kalemle çok hızlı bir şekilde projenin bilgisayardaki görüntüsü üzerine işaretleyip daha pratik, belli alanlarda daha fazla kullanım kolaylığı sağlanabilirmiş aslında.
Evet, son olarak da sizlere Semtik test programlarını gösterelim, aldığımız sonuçları en azından elinizdeki dizüstü bilgisayarla veya almayı planladığınız dizüstü bilgisayarla net bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Hı-hı. Zaten güçlü bir donanımsal özelliklere sahip olduğunu söylemiştik dizüstü bilgisayarın. PCMark'tan, Cinebench'ten olabilecek yüksek puanları elde etmiş durumda. Yani donanımından beklediğimiz skorları görüyoruz.
Kesinlikle, hani oyunlara da bakacak olursak eğer, bu zaten birinci amacı oyun olmayan bir bilgisayar. Üzerinde harici bir ekran kartı yok. Grafik gücünü işlemci Yentege HD 4000 grafik biriminden alıyor. Pek çok oyunu kabul edilebilir çözünürlük seviyelerinde orta ayarlarda akıcı bir şekilde, yani akıcı dediğimizde 30 kare saniye tutturup ya da biraz üzerine çıkacak şekilde oynatabilirsiniz. Yani bilgisayar bunu da yapıyor. Hatta tablet olarak kullandığınızda Windows'una girip Fruit Ninja'dan Jetpack Joyrider'a kadar bir sürü oyunu anlık eğlence açısından kurup çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Planına baktığımızda ise bir iş bilgisayarından beklendiği gibi, aslında Core i7 bir bilgisayar olmasına rağmen hani yine çok yüksek değerler sunuyor.
Kesinlikle.
Sizi günlük kullanımınıza sıkıntıya sokmayacak bir pil süresine sahip dizüstü bilgisayar bu konuda başarılı.
Evet, günlük kullanım dediğimiz olan kullanım senaryolarında yaklaşık 5-5,5 saatlik bir pil ömrü sunumunu görmekteyiz. Yoğun yük altındayken, yani işlemci %100 olarak çalıştırdığımızda ise yaklaşık 2 saat gibi bir pil ömrü sunmakta ki bu konfigürasyondaki bir dizüstü bilgisayar için hani diyoruz zaten ekran döndürülebiliyor, tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Windows 8'in getirdiği bilgisayarı daha fazla kullanma isteği var. Hani geleneksel bilgisayarlara göre daha fazla bir şeyler yapmak istiyorsunuz çünkü. Bunları dikkate aldığımızda eğer hakikaten konfigürasyon bazında düşünüldüğünde pil süresinin kendi standartlarının üstünde olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca ek olarak hani yük altında kullanımdan sonra ısı haritasına baktığımızda da dizüstü bilgisayar tablet hibritinin ısı konusunda da kullanıcısını üzmeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Bu noktadan SSD olması, işlemci 20 km olması gibi detaylarda bilgisayarın geleneksel bilgisayarlara göre bir miktar daha serin çalışmasında zemin hazırlayan unsurlar. Lenovo burada zaten kurumsal odaklı bir bilgisayar olduğu için bu detayları düşünmüş. Zaten burada şunu söyleyebiliriz. ThinkPad serisini farklı kılan güçlü malzeme ve soğutma konusundaki uzmanlığıdır. Çünkü bu bilgisayarlar uzun ömürlü tasarlanırlar. Hani şirketler ThinkPad kullanıyor, ancak neden kullanıyorlar? Çünkü 5 yıl boyunca bir daha bilgisayar almayalım, ekstra masraf kalemi oluşmasın diye. Isı konusunda da bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Lenovo'nun ThinkPad S230U model isimli dizüstü bilgisayarını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.